İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaralış Derileri programımıza kardeşlerimizle birlikte başlıyoruz inşallah. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Herkes için tek gerçek ölüm. Yani mutlaka öleceğiz. Hatta işte düşünsek mesela bundan 50 yıl sonra, 60 yıl sonra, 70 yıl sonra çok sayıda insan hayatta olmayacak. Ve en önemlisi her an hepimiz ölebiliriz. Yani o an şu an olabilir. O an bu gece olabilir, yarın olabilir, bu hafta olabilir, bu sene olabilir. Dolayısıyla tek düşünülmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi ölüm. Ölümden bahsedeceğiz. Darwinizmin geçersizliğinden bahsedeceğiz inşallah. Allah'ın bir ve tek olmasını anlayacağız. Gökalp hocam, çok şık olman dolayısıyla bu istersen maşallah dünya çapında yakışıklı kardeşimiz. Sen de başlayalım. Bülent de öyle.
Maşallah.
Diğer kardeşlerimiz de öyle.
Maşallah.
Bir de iman nuru tabii asıl olan. Sen de başla. Çok şıksın bir kere her şeyden. Maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Şimdi gerçekten ölüm her insanın mutlaka doğduğu andan itibaren yaşayacağı tek gerçek. Yani hiçbir şey bilmiyorsun hayatınla ilgili ama doğduğun andan itibaren öleceğini biliyorsun. Ve Allah bize, hepimize, bizi izleyicilerimize hiçbir şeyin bizim kontrolümüzde olmadan bir hayat sunuyor. Anne babamıza soruyoruz, hiç haberi yok. Değil mi? Bizi tek damla su damlası halinden bu hale getiren Allah. Yani hepimiz Allah'tan geldik. Ve döneceğimiz tek yer var. Değil mi? Bildiğimiz tek dönüş yerimiz de Allah. O zaman eğer ölüm bir son değil, ölüm bir başlangıçsa Allah da bize, Yüce Rabbimiz de bize nasıl yollar, neler yaparsak cennet rızasını kazanacağımızı ve cennete gideceğimizi, neler yapmadığımız takdirde neyle karşılaşacağımızı yine indirdiği kitabında bize bildiriyor. Akıllı, şuurlu bir insan böyle bir gerçek karşısında tek yapacağı bir şey var. Değil mi? Kendisinden kaçmakta olduğunuz ölüm mutlaka bizi bulacaksa ona göre Allah'ın rızasını kazanacak, Allah'ın hoşnutluğunu kazanacak ve döndüğünde kolaylıkla hesap vereceğim şekilde bu dünyada bize verilen süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırsın. Diğeri zaten enayilik. Yani öyle bir şey yapsa insan çok büyük bir azapla karşılaşacak. Yani Allah, yani bütün kainatın kurallarını koyan Allah, her söylediği doğru Allah'ın. Kur'an'a bakın, her söylediği bilimsel gerçek, yaratış gerçekleri, her birisi doğru ve gerçekten baktığımızda hiçbir şey, insanın yaşaması olan gereken hiçbir şey insanın kontrolünde değil. Böyle büyük bir güçün her dediği doğruysa böyle bir ölümle birlikte başlayacak hayatımıza işte onun içinde ona göre yaşamı insan kendine amaç edinmesi lazım. Onun rızasının dışında başka hiçbir rıza gözetmemesi lazım inşallah.
Evet, ölüm bir gerçek. Yukarıda belirttiği gibi her nefis ölümü tadıcıdır diyor Allah. İnsan ne plan yaparsa yapsın bu dünyasında doğduğu andan itibaren hiçbirisinin gerçekleşme yani %100 gerçekleşme olasılığı olmasa da günün birinde mutlaka herkes ölecek. Ve hayat çok hızlı geçiyor. Bir bakmışsınız 20 yaşındasın, bir bakmışsın 40 yaşında, bir bakmışsın ölüm döşeğinde. Sonra bir bakmış insan kendini mezarda buluyor. Bu kadar kısa. Şimdi günler hızla geçip tükeniyor bu şekilde. Ölüm vakti de insana hiç beklemediği bir anda, hiç düşünmediği bir anda birden geliyor. Yani 5 dakika öncesinde insan trafik kazası geçiren bir insan düşünelim. 5 dakika öncesinde yolda giderken müziğini dinliyor. Neşeli bir şekilde. Belki arkadaşıyla konuşuyor. Belki telefonda konuşuyor sevdiği birisiyle. Ama 5 dakika sonra o vakti geldiği için Allah onun hayatına son veriyor. Ölüm anı. Şimdi bu baktığımızda şimdi dünyanın en zengini olursa olsun. Değil mi? Yani dünyanın en zengin insanı. Dünyanın en ünlü sanatçısı. Değil mi? Dünyanın ünlü bir bilim adamı olsun. Yani kim olursa olsun herkes mutlaka günün birinde ölümü tadacak. Yani ölümü tatmayan hiçbir canlı varlık yok yeryüzünde. Allah'ın yaratmış olduğu hiçbir canlı varlık yok. Şimdi ve o ölüm anı geldiğinde de ölüm meleği geliyor. Ve kayıtsız şartsız insan ona teslim oluyor. Ve hayatın ölüm meleği almış oluyor. Yani hiçbir şekilde karşı duramıyor. Ölüme karşı durması mümkün değil. Şimdi ben bugün şundan bahsedeceğim. Bir insanın, mezarda olan bir insanın dünyaya baktığını bir düşünelim. Öyle bir düşünün, canlandıralım. Şimdi o mezarda dünyaya baktığında bütün hayatı boyunca çaba harcayıp, değil mi? Bir bakacak bütün aile, yani çaba harcayıp sahip olduğu, çalışıp sahip olduğu evinde şu anda başkaları yaşıyor. Evin duvarlarında kendi resimleri kalkmış, başkasının resimleri var. İşte çok beğenerek aldığı kıyafetleri, arabası, mücevherleri şu anda başkası tarafından kullanılıyor. Yani kendisine ait dünyada hiçbir şey kalmamış. Yani büyük bir hırsla çaba harcayıp sahip olduğu, elde ettiği hiçbir şey şu an kendisine ait değil. Yani mezara bir mendilini dahi götürememiş. Bütün mal varlığı dünyada bırakmış. Yine büyük bir çabayla yıllar yılı çalışıp bir iş sahibi oluyor, bir iş yeri açıyor. Şu anda o iş yerinde başka insanlar çalışıyor. Değil mi? Gülüyorlar, eğleniyorlar, toplantı yapıyorlar. Kimi büyük bir hırsla çabalayarak başarı elde etmeye çalışıyor. Değil mi? Daha fazla zengin olmaya çalışıyor, para kazanmaya çalışıyor. Ve onlara yattığı yerden, mezardan seslenmek istiyor. Dünya hayatı çok geçici, çok kısa. Vaktinizi boşa harcamayın ama sesi çıkmıyor. Onlara ulaşması mümkün değil. Ailesine bakıyor, işte eşi, çocukları, yakın dostları, akrabaları. Onlara bakıyor, kimi hastalık geçirmiş, kimi yaşlanmış, hatta kimi o da ölüm döşeğine gelmiş. Kimi ölmüş, yandaki mezarda yatıyor. Dünya hayatı böyle, yani bakmış ve geçmiş bitmiş. Dünyadan kendine ait hiçbir şey kalmamış ve eşleri, dostları da mutlaka günün birinde hayatı sona eriyor. Şimdi Allah bu tip kişileri, yani tabii iman etmediyse yanında mezarda yapayalnız kalmış oluyor. Yani ne eşi var yanında, ne dostu var, ne güvendiği insanlar ona yardım edebilmiş, ölümünden engelleyebilmiş. Yapayalnız mezarında yatıyor, ufacık bir mezarda yatıyor. Allah bir ayet okuyacağım. Şöyle Enam suresi 94'te şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz. Evet. Tek başına orada. Hiç kimse yok yanında mezarda. Bize geldi. Ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Dünyada ne varsa her şey geride kaldı. Hiçbir şey yanına getiremedi. İçinizden gerçekten ortaklar olduklarını sandığınız şefaatçilerinizi şimdi yanınızda görüyor musunuz? Değil mi? Allah'a eş koştuğu, güç atfettiği, peşinden koştuğu insanlar, herhangi birileri veya dostları, sevdiği insanlar yanında mı şu anda? Yok. Hiç kimse yok. Andolsun aranızdaki bağlar parçalanıp koparılmıştır ve haklarında zanlar beslediklerini sizlerden uzaklaşmıştır. Demek ki kimse kalmıyor. Sadece yanında Allah'ı buluyor. Ben birazdan yine devam edeceğim bu konuya. İnşallah.
Şimdi bu genelde Darwinizmin bu tesadüf mantığından dolayı, çünkü dünya çapında okutuluyor ya, okullarda hep tesadüf mantığı veriliyor. Hayat tesadüfen ortaya çıktı diye. Halbuki bütün deliller yaratılışı ispatlıyor. Yani sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının yoktan var ettiğini ispatlıyor bilimsel deliller. Ama Darwinizm böyle bir telkinle verildiği için insanlar ölümü de tesadüfen olur diye zannediyorlar. Ölümün de tesadüflere bağlı olduğunu. Onun için de işte kendince güya tedbirler alarak hayatını uzatabileceğini zannediyor. Hatta bazen şöyle haberler sık sık görüyoruz. İşte biri tedavi oluyor. Çok umutsuz gibi görünen bir durumdan. Mesela komaya giriyor diyelim. Komadan çıktı deniyor. Haşa. Onu televizyon haberlerinde veya gazetede verirken işte haşa kaderini yendi. Değil mi? Bu şeyin hastalığını yendi. Ondan sonra ölümü yendi gibi haberlerle veriliyor. Halbuki bu böyle değil. Yani ölüm anı da nasıl insanın doğuş anı, yaratılışı zamansızlık boyutunda Allah'ın kaderinde belirlenmişse, ölüm anı da aynen bu şekilde. Yılı, zamanı, saniyesi, dakikası Allah katında zaten ezelde belirlenmiş ve olmuş bitmiş. Yani hiçbir şey Allah'ın kontrolünün dışında değil. Bu kaderi anlamadıkları için insanlar bunun böyle olduğunu zannediyorlar. Şimdi böyle olunca Allah bu mantığa dikkat çekiyor. Zaten bu mantıksızlığa, daha doğrusu Kur'an'da inkarcıların. Özellikle münafıklara dikkat çekiliyor bu ayette, ama yani genel olarak inkarcıların da aynı mantığa sahip oldukları için hepsine birden dikkat çekiliyor. Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, inkar edenleriyle yeryüzünde gezip dolaşırken veya savaşta bulundukları sırada ölen kardeşleri için yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Yani o öyle bir anlayışı var ki, bakın burada o inkarcı mantığı, o yanımızda olsaydı, savaşa girmeseydi ölmeyecekti. Allah devamında şöyle buyuruyor. Allah bunu onların kalplerinde onulmaz bir hasret olarak kıldı. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görendir. Ki çok sayıda ayette Allah, yani yüksekçe yerde tahkim edilmiş olan diyor Allah. Şatolar, kalelerde olsanız bile ölüm sizi gelip bulur diyor. Şüphesiz sizin kendisinden kaçtığınız ölüm sizinle gelip karşılaşıp buluşacaktır diyor Allah. Yani ölüm anı belirlenmiş Allah katında. Tabii bu kader anlayışındaki bu çarpıklık insanların hayatlarına da yansıyor. Öyle olunca mesela Allah mallarınızla ve canlarınızla mücadele edin diyor. Ondan kaçınarak, onda işte bir risk görüp, bundan güya işte ölümden, ölmekten veya bir riske girmekten kaçınacaklarını zannediyorlar ama o mümkün değil zaten. O da kaderinde var. Ama onun farkında değil o. Yani dün hocamız çok güzel bir anlatım oldu. İnşallah bu gece de olacak.
İnşallah.
Bizim yayınımızdan sonra. Kur'an tefsirinde o inkarcıların o mantıksızlığını ve nasıl yaratıldıklarını, o kader içerisinde yaratılışlarını anlattı. Yani hiçbir şekilde neden anlayamadıkları, Müslümanların yanına nasıl davranıp dışarı çıktıklarındaki davranışları, sonra cehenneme atıldıktan sonraki tabii Kur'an ayetleri ışığında onu mutlaka izlenmesi gerekir inşallah. Evet, uzun uzun böyle detaylı maşallah çok güzel bir anlatım oldu.
Evet.
Şimdi yine Allah Fatır suresinde bakın şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ömür sürenin ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Gerçekten bu Allah'a göre çok kolaydır. Şimdi bu ayete göre o zaman hastanedeki tedavi olan bir insan işte her türlü tabii sebebe sarılmak gerekiyor. Kaderde çünkü oturup bekleme yoktur. Sebebe sarılma, fiili dua da vardır inşallah. Kalbi dua eder ve fiili dua. Yani mesela hastalanan biri mutlaka hastaneye gider. En iyi ilaçları almaya çalışır. En iyi doktorlara müracaat eder. Ama ömür süren ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta. Yani kader de yaratılıp bitmiş. Dolayısıyla kaderi yenmek, haşa, işte ölümü yenmek mümkün değil bu. O lafı söylüyorsa o da kaderinde zaten. Ama o sadece o kaderinde olduğunun farkında olmuyor onu söyleyen kişi.
Evet.
İnşallah. Yani Müslüman bunun bilincinde olan kişi oluyor. O zaman çok rahat oluyor. Tabii ki işte en iyi şekilde beslenip hastalandığında tedavi olarak Müslüman mesela kendi kendine zarar verecek şeylerden kesinlikle kaçınır. Haram olur zaten. Bir konuda bir mesela bir şey yaptığı zaman alabileceği bütün tedbirleri alır. Kardeşleri için de yani Müslümanları da korumak için bütün tedbirleri alır. Ama Allah'a teslimdir. Yani o evet. Hazreti Yakup'un dediği gibi ayette oğullarına değişik kapılardan girin diyor şehre. Ama diyor yani bir tedbiri aldırıyor. Ama diyor tavsiye ediyor. Bu Allah'tan gelecek olan değiştirmez diyor kesinlikle. Ya Müslüman böyle bak. Bu bakış açısıyla bakar. Yoksa bizim ne zaman öleceğimiz kesinlikle belli. Yani şu an bilmiyoruz. Ama Allah katında o belli. Allah biliyor. Allah dilerse bildirir de. Hatta Bediüzzaman Said Nursi çok mübarek bir insan. Maşallah. Son 1000 yılın en büyük müceddidi demişti hocamız. En büyük alimi. Öleceği zamanı şiirinde bildiriyor. Allah'ın ilhamıyla. Yani evet. Yılını ve zamanını bildiriyor inşallah. Hakikaten dediği yılda 1960 yılları vefat ediyor. Çok bir mucizedir bu. Ama evet. Şunu gösteriyor tabii. Allah katında belirlenmiş o. Yani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Allah'ın ilhamıyla ancak onu bilebilir. Ve hakikaten de öyle oluyor. Yani o şiirdeki bildirdiği zaman aynısı da gerçekleşiyor. Mezarının kaybolacağını da bildiriyor, o da gerçekleşiyor. Evet. Bilinmiyor mezarı. Yani çok az bir kişi tarafından.
Ayet zamanı yönelik bir çok açıklaması var.
Açıklaması var. Hepsi de gerçekleşiyor maşallah. Tabii, tabii Allah'ın ilhamıyla maşallah.
Şimdi hayatı Allah niçin veriyor insana? Baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de müminin şöyle dediğini görüyoruz. Şeytandan Allah'a sığınırım, komşu şeytandan Allah'a sığınırım. Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir diye söylüyor mümin. Müminin hayata bakış açısı bu. Yani hayatı Allah'a yaklaşmaya vesile kılacak olaylar dizisi olarak görüyor. Niye? Çünkü burası bir hayat değil, gerçek hayat değil. Asıl hayat değil. Asıl hayat ahirette, cennette inşallah. Onun için dünyayı cennette yaşamak için uygun hazırlık yapmak yapmaya vesile olacak bir yer olarak görüyor dünyayı. Yani Allah'a yaklaşmak için vesileler arıyor dünya hayatında. Zaten çok kısa sürüyor. Hemen göz açıp kapayıncaya kadar süren bir hayat yaşıyoruz. Bazıları 2-10 sene yaşıyor, bazıları 3-10 sene, bazıları 4-10 sene yaşıyor. Veya 3-20 sene yaşıyor. Yani 10 seneler, 20 seneler hızlı, çabucak biten seneler, birimler. Yoksa bir yıl, bir gün çok çok daha kısa süreler. İzafi zaten zaman. Bilimsel olarak da o şekilde. Böyleyken dünyada yaşanan olaylar, amaçlar mümin için çok daha materyalist bakış açısıyla bakılan amaçlar mümin için tamamen değersiz, kıymet bulmayan şeyler olmuş oluyor. Ancak Allah yolunda bir şeyler yapmak amacıyla yapılıyorsa o amaçların bir araça dönüştüğünü görüyoruz. Yoksa bir amaç teşkil etmiyorlar. Bu bir kariyer olabilir, bu bir kazanç olabilir. maddi kazançlar olabilir. Ya da işte insani anlamda yapılan işte girişimler olabilir. Çabalar, uğraşlar, seyahatler. Hepsi Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla yapılan işler olduğunu görüyoruz mümin hayatında. Bakıyorsunuz tamamen dışarıdaki bir insan gibi yaşıyor. Yani bir ehli dünya, yani dünyaya meyletmiş bir insan gibi yaşıyor. Ama aslında onu tamamen Allah rızasını gözetmek amacıyla yaptığı araçlar olarak kullanıyor mümin. Geçenlerde bir film izlemiştim. 1900'lerde geçiyor. Yani bundan işte 100 küsur sene önce yaşanmış bir eski bir zaman bir filmi. Orada o insanların arasına seni koysalar, zamanda seyahat etsen de o insanların arasında yaşasan, onların hepsi ölümlü. Ölümlü gözüyle bakarsın. Yani senin yaşadığın şu anki döneme yetişememiş insanlar. Hepsi şu anda mezarın altında gözüyle bakarsın. Ve onlarla yapacağın diyaloglar, onların işte hayata bağlılıkları, hayata işte gösterdikleri tepkiler, senin için çok böyle yüzeysel olmuş olur. Yani niye bu kadar üzerine düşüyorlar? Zaten hepsi ölecek gözüyle bakarsın. Değil mi? Sonuçta bugün baktığımızda hepsi, şu anda hiç, o kavimin hiçbirisi yok. 1900 senesinde yaşamış insanların hiçbiri şu anda hayatta değil. Hepsi toprağın altında. Ölüm böylesine gerçek bir olay. O insanlara nasıl tarih içinde zamanda yolculuk yapmış olsan da ve o şekilde değerlendirmiş olsan, şu anki insanlara da bakış açısından daha farklı olmaması için hiçbir sebep yok. Tamamen aynı. Hepimiz öleceğiz. Herkes ölecek. Onun için geçici olan dünyanın metaını aramak yerine kalıcı olan Allah'ın yüzünü istemek, Allah'ın rızasını istemek, rahmetini ve cennetini istemek esas. İnşallah. Kur'an-ı Kerim'de bu tavsiye ediliyor. Hayatın asıl amacında bu olduğu anlatılıyor.
İnşallah. Allah ayetinde şeytan Allah'a sınırım. O amel ve davranış bakımından hanginizin daha güzel davranışta bulunacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı diyebiliyor. Yani bir imtihan olarak hani ölüm ve hayat, yani insan dünyaya ilk geldiği andan itibaren işte hangi vücuda sahip, kaşları hangi renk, gözü hangi renk, değil mi? Vücudu nasıl bir yapıya sahip olacağını hiçbir şeye karar vermiyor. Hangi anne babadan dünyaya geleceğini, ne zaman hangi devirde dünyaya geleceğini hiçbir şey elinde değil, karar vermiyor. Birden dünyanın gözünü açıyor. Aynı ölüm de aynen böyle. Yani Allah katında belirlenmiş bir ecel. O gün, o an geldiğinde, o saniye geldiğinde mutlaka o son nefesini veriyor. Yani dışarı, mesela Allah vesileleri yaratır. İşte bu kaza olabilir, hastalık olabilir, çeşitli vesileler olabilir. Ama o olaylar olduğundan dolayı o kişi hayatını kaybetmiş değil. Yani Allah dilediği için, Allah o kaderde yazdığı için o an geldiğinde o ölüm, o insan o zaman ölmüş oluyor. Yani Allah'ın dilemesi dışında. Yani bir kader üzerinde gerçekleşmiş oluyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, ben de ben de gerçek ölüm ve görünen ölüm hakkında konuşmak istiyorum inşallah. Bugüne kadar yaşayıp da yaşadıktan sonra, öldükten sonra tekrar dirilen kimse olmadığı için öldükten sonra veya ölüm anında ruhun neler, nasıl, ne hissettiğini ya da neler gördüğünü biz bilemeyiz mantık olarak. Ama Allah bize Kur'an'da bunu bize anlatmıştır inşallah. Evet. Bununla ilgili ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Hele can boğaza gelip dayandığında ki o sırada siz sadece bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız, ancak göremezsiniz. Allah ölüm anında esas olan görüntüyü siz göremezsiniz, evet, diyor yaşayan insanlara, evet, inşallah. Allah bir başka ayette de bu görünmeyen anın inkar edenler için ne durumda olduğunu da şöyle anlatmakta inşallah. Şeytandan Allah'a sınırım. Onlar evlatları ve malları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onları dünyada azaplandırmak ve canlarının onların inkar içindeyken zorluk içinde çıkmasını istiyor. Yani onların mal ve çocukları şöyle, onların daha çok küfre sapmasına ve daha çok harama sapmasına yönelik bir vesile oluyor inşallah. Evet. Allah da onların canlarını daha azap verici şekilde almış, evet, oluyor. Bir başka Kur'an'da da şu şekilde geçiyor. Müminler için, Müslüman müminler için Kur'an'da şöyle geçiyor. Nasıl alınacak canları diye. Şeytandan Allah'a sınırım. Kim melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin diye buyurmuştur Allah. Ayetlerde de belirtildiği gibi ölüm insana çeşitli yollarla geliyor. Ama mesela inkar edenlerden, ölüm anı uykusunda geliyor inkar edenlerden birine. Çok güzel bir ölüm gibi duruyor aslında, hiç can çekişmemiş gibi. Ama halbuki o ruhunun boyut geçiştirdiği anı biz göremediğimiz için halbuki can çekişiyor. Allah ayette böyle buyurmuş. Ama mümin bir Müslüman da tam tersi şekilde can çekişerek öldüğü gibi görüyoruz. Biz böyle üzülüyoruz ona. Ama halbuki Allah yine ayette buyurduğu gibi güzelliklerle karşılanıyor. Ölüm anı inkar edenler için kötü, mümin Müslümanlar için çok güzel bir şey, vesile. Allah'a ulaşmak için vesile inşallah.
Maşallah. Yanlış aslında ölüm tabii. Evet. Kalkış.
Şu an dünya üzerindeki insanların çoğu ölümü düşünmeden şuursuzca bir yaşam geçiriyor. Ama her insan kendisine şu soruyu sorsa, ben bugün öleceğimi biliyorum. Her insan ne yapar? Ev, araba, mal, mülk ya da para mı ister? Herkes bir kaçış yolu arar ama kaçış yolu da yok. Herkes ölümü düşünerek o an hangi dine inanıyorsa, peygamberi kimse hemen dua etmeye başlar, ibadet etmeye başlar. Bizim geliş sebebimiz, bizim dünyadaki sebebimiz doğduğumuz andan itibaren ölümü bilmek ve ölüme kadar olan sürede Allah'ın kitabına göre ya da ayetlere ve hadislere göre yaşamak. Bir yaşam sürdürmek. Allah bir hadisin ayetinde şöyle bildiriyor. De ki, kolumu şeytana Allah'a sınırım. De ki, elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edebilenin de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. İnşallah. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Ölüm dünyadaki insanların buluşacağı bir yerdir. Hemen hemen bir 50-100 sene sonra dünyada görmüş olduğumuz, tanıdığımız, ailemiz, akrabamız, herkes ölümle karşılaşacak. Ve ebedi hayat ahirette buluşmuş olacağız. Allah bir başka ayetinde de şöyle buyuruyor. Kolumu şeytandan Allah'a sınırım. Eğer insan ebedi yaşayacağını bilse dünyada, her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaşır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Ya dünya hayatında gördüğümüz her şey bizim imtihan sebebimiz ve bir nimetimizdir. Bu nimetleri de Allah'ın yolunda, Allah'ın huzurunda kullanarak Allah'ı unutmadan yaşamak ve ahiretimize bir birikim yapmaktır. Evet. İnşallah.
Ben de bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum inşallah. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz diyor inşallah. Şimdi önemli olan bu akıbiyeti bu dünyada görebilmek. Yoksa ötede pişmanlık fayda vermeyecek. Çünkü o zaman inşallah herkes kendi başının çaresine düşecek. Ve kimsenin kimseye bir faydası olmayacak inşallah. İnşallah. Yani günümüzde de baktığımız zaman en basitinden bir mikrop bile insan vücudunu yani hasta etmeye yetiyor. Evet. Ve inşallah Allah insanın ne kadar aciz olduğunu gösteriyor inşallah. Evet, inşallah.
Cehennem ehli diyelim öldükten sonra pişman oluyor ve pişman olduktan sonra yüz yüze, gerçekle yüz yüze karşılaştığı zaman dünyaya geri dönmek istiyor. Bununla ilgili de ayetlerden delillerimiz var. Kur'an'da bu kişilerin durumu hakkında da bilgi verilmiş. Onlardan bir tanesini ben örnek olarak okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Sonunda onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki Rabbim beni geri çevirin ki geride bıraktığım dünyada salih amellerde bulunayım. Asla gerçekten bu yalnızca bir sözdür. Bunu da kendisi söylemektedir. Onların önlerinde dirilip kaldırılacakları güne kadar bir engel vardır. Yani ölümün burada imtihan dünyasının sonu olduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde geri dönüş mümkün değil. Burada Allah'ın sözü var. O yüzden o vakit ne zaman olacağını da bilmiyoruz tabii. Herkes için bir belirlenmiş bir zaman var. Erteleme yapmadan elimizden geldiğince Allah rızasını gözeterek hayatımızı yaşamamız gerekiyor. Buradan başka bir konuya ben değinmek istiyorum. Mesela bazı batıl inançlarda görüyoruz. Mesela reenkarnasyon denilen bir inanç var. Evet. Bu hayattan onun da geçersiz olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Ölümden sonra tekrar dünyaya dönüşün mümkün olmadığını bu ayet bize söylüyor. Reenkarnasyon inancına inananların delil olarak gösterdikleri bir ayet var. Onu da bir açıklaması yapalım isterseniz. Şeytanın Allah'a sınırım. Dediler ki Rabbimiz bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı? Şimdi burada iki kere öldürdün, iki kere dirilttin cümlesinin ifadesini sanki dünyaya tekrar gelmek şeklinde yorumlayan bir takım insanlar var. Bunların içinde dindar kişiler, hocalar da olabiliyor zaman zaman ama biraz önce okumuş olduğum ayette bunun asla mümkün olmayacağını Allah ifade etmiş. Başka bir ayette de bunun aslında bir açıklaması yapılıyor. Şeytanın Allah'a sınırım. Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa ölüyken sizi o diriltti. Sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecek. Bakın iki kere ölü durumundan iki kere diri durumu açıklanmış oluyor. Biz doğumdan önce ölü haldeydik. Ruhlarımız vardı ama ölü haldeydik. Dünyada bir hayatımızı yaşadık. Öldürüleceğiz ve ahirette tekrar inşallah dirileceğiz. Ve bu şekilde iki kere ölüm ve iki kere diriliş ortaya konmuş oluyor inşallah. Herhangi bir şekilde dünyaya tekrar dönmek ve tekrar bir dünya hayatı yaşamak diye bir şey asla söz konusu değil inşallah.
Şimdi burada en önemli konu Allah'ı gereği gibi takdir etmek gerekiyor. Biraz önce hayal deneyimden de bahsettim. Oktay ilk başta orada değil mi? Her şeyin Allah'ın yarattığı, Allah'tan başka varlık olmadığını bilmek gerekiyor. Böylece ne oluyor? Yüce Rabbimizin ayette belirttiği olmuş yeten Allah'ın kötülükleri yapanlar bizi aşıp geçebileceklerini mi sanıyor? Yani kainatın en ucuna git. Neresiyse orası ki sonsuz bir kainattan bahsediyoruz. Yine Allah'ın avucundasın. Çünkü Allah'tan başka varlık yok. Yani sen sadece yaratılmış bir varlıksın ve senin yaratanın avucundasın. Hiçbir yere gidemezsin. O zaman teslim olacaksın. Teslim olmazsan karşılığı ağır olarak zaten Yüce Rabbimiz vereceğini söylüyor. Ve gerçekten şimdi ayetlerde şöyle belirtiyor. Ölüm sarhoşluğu. Mesela kabirde bir azap çekeceğini insan kabir azabı diye bir şeye inanıyorlar. Ölümle birlikte Yüce Rabbimiz bize bildiriyor ki esasında kıyametin koptuğundan bahsediyor. Ayette şöyle bildiriyor konmuş eden varsın. O ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak gelip de insana işte bu senin yan çizip kaçmakta olduğun şeydir denildiği zaman surada üflünmüştür. Yani seninle birlikte senin kıyametin kopuyor ve İşte bu tehdidin gerçekleştiği gündür diyor Yüce Rabbimiz. Artık her nefis yanında bir sürücü ve bir şahitle getirilmiştir. Bakın öldüğü andan itibaren orada hesap kesiliyor. İnsanlar Allah zaman ve mekanı yarattığı için biz zaman ve mekana bağlıyız. Ama Allah zamanı ve mekanı yaratan zamandan mekandan münezzehtir yani yücedir. Bunu insanlar anlamıyor. Allah'a gereği gibi takdir edemiyor anlayamadığı için. Bu diğer ayette ise bakın insanlar zannediyor ki belli bir süre kabir azabı. Orada mesela bundan 1000 sene önce insanlar da bekliyor şu anda. 10.000 sene önce de yaşayanlar bekliyor. İşte dün de herkes bekleyecek. O kabirde bir süre geçecek. Yüce Rabbimiz ayetlerde şöyle belirtiyor bakın. Olmuş ya da anasın. Gözleri zillet ve dehşetten düşmüş olarak sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar diyor. Bakın burada çekirgeleri bilim adamları şu anda inceliyor. Ne buluyorlar biliyor musunuz? Mesela 3 günlük bir yumurtlayan çekirge, 3 günlük yumurta da orada duruyor. 1 aylık, 3 aylık yumurta da orada duruyor. Hepsi aynı anda yumurtalarından çıkıyor. İşte kıyamet günü, hangi tarihte öldüğü önemli değil insanın. Aynı anda mahşer günü, o gün kıyamete, mahşer günü aynı anda herkes dirilecek. Tam Allah'ın söylediği gibi Allah onun burada belirterek ve bilim dünyasında bunu bulduğunda gerçekten çok şaşırmıştı. Gerçekten Allah'ın dediği gibi olduğunu. Normalde insanın değil mi o evreyi mutlaka beklemesi gerektiğini iddia ediyorlar. Yani halbuki hep sahneden çıkıyor. Bu da bir Kur'an mucizesi olarak karşımızda inşallah.
Şimdi biz şeyden bahsediyoruz. Burada Kur'an ayetleri ışığında insanların Allah'ın varlığını unutmamalarını, bilimsel verilerin işte Kur'an'la beraber, Kur'an mucizeleriyle beraber Allah'ın varlığını kesinlikle ortaya koyduğunu anlatıyoruz devamlı. İnsanlara ahireti hatırlatıyoruz. Asıl varacak yerin orası olduğunu hatırlatıyoruz. Bunun aksi olarak da bir çalışma var. O da şeytanın yaptığı çalışma. Dünya çapında Allah'ı unutturma çabası. Dünya hayatının tek hayat olduğu, insanların tesadüfler sonucu meydana geldiği bir Allah yaratmaksızın, herhangi bir yaratıcı olmaksızın, Allah yaratmadan kendi başlarına meydana geldikleri ve yine tesadüfler sonucu, kazalar sonucu yok olup gidecekleri telkinini veriyor devamlı sürekli. Bunu nasıl yapıyor? Televizyonda yapıyor. Dizilerle yapıyor. Sinemalarla yapıyor. Basılı materyallerle yapıyor. Ve bu şekilde bir telkin var devamlı surette. Sabahtan akşama kadar. Şimdi bunu tabii yıkmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Ve bu konuda da gerçekten çok başarılıyız. Çünkü kendileri söylüyorlar zaten materyalistler. Türkiye'de Darwinizm deyince akla Sayın Adnan Oktar geliyor diye söylüyorlar. Adnan Oktar ve arkadaşlar inşallah biz de vesile oluyoruzdur dünyada. İnşallah. Evet. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Bakın bu çalışmaya ellerinde bilimsel veri olmasına rağmen Allah'ın apaçık yaratılış kanıtı olmasına rağmen fosillerden bahsedeceğim. Nasıl bu gerçeği nasıl çarpıtıyorlar son olarak? Ulusal Bilimler Akademisi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onların yayın organında son bir bulguya yer verildi. Hani biz fosil sergileri yapılıyor Türkiye çapında biliyorsunuz. Belli koleksiyonerler bu fosilleri sergiliyorlar. canlıların yine hocamızın, sayın hocamızın kitabında, Yaratılış Atlası kitabında canlı türlerinin fosil örnekleriyle karşılaştığında hiçbir değişime uğramadan günümüze kadar geldiğini gösteriyoruz. Ve bunlara ne diyoruz? Yaşayan fosiller adı veriliyor. Paleontolojide fosilinde bu isim veriliyor. Ve bunlar değişimin, dönüşümün, evrim diye bir sürecin yaşanmadığını ortaya koyan kanıtlar. Beton gibi kanıtlar, taş, kaya gibi kanıtlar. Kendileri zaten taş. Şimdi böyle olunca yaratılışın açık net bir delili olmuş oluyor. Evriminde olmadığı açık net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Ancak bakın işte bu dergide son yapılan bir araştırmanın sonucu olarak sülfür bakterileri tespit edilmiş. 2.3 milyar yıl önce yaşamış olan sülfür, yani kükürt bakterileri diğer ismi. Kükürtü işleyen bakteriler bunlar. Mavi yeşil algler var ya, nasıl oksijen üretiyor. Bunlar da denizin derinliklerinde kükürtü enerji kaynağı olarak kullanıyorlar ve denizlerdeki, okyanuslardaki kükürtleri gidererek yaşanabilir denizler meydana getirmişler. Çünkü biliyorsunuz ilk dünya 4.6 milyar yıl önce oluşmaya başlarken o şeyden, yanardağlardan çıkan kükürt atmosferi zehirliyor. Ancak kükürt denizlere kolaylıkla eriyebiliyor, denizlere kolaylıkla şey yapabiliyor, geçebiliyor suya. Ancak denizdeki bu kükürtün giderilmesi lazım. Bunun için de işte bu kükürt bakterileri var. Kükürtü hemen gideriyorlar, sindiriyorlar. Bu şekilde denizleri yaşanabilir hale getiriyorlar. Diyorlar ki bu kükürt bakterileri 2.3 milyar yıl boyunca hiç değişmemiş. Neden acaba? Yaşayan fosil. Kendileri de söylüyorlar. Ve diyorlar ki nasıl olur da canlılık 2 milyar yıldır şaşırtıcı bir şekilde değişmemiş diyor. Şaşırtıcı bir şekilde diyorlar. Ve devam ediyor, diyor ki burada diyor evrim yok diyor. Bakın kendileri söylüyor. Evrim yok burada diyor. Ve diyorlar ki ancak daha sonra kendi işlerinde yaşamış oldukları bu gerçekle karşılaşmaya rağmen demagojiyle bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Makalede şu şekilde geçiyor. Diyorlar ki tabii diyorlar bu durum aslında Darwinizme aykırı değil. Değişmemiş olması. Neden? Diyorlar ki çünkü ortam aynı kaldı, onun için onlar da aynı kaldı. Şimdi böylesine bir demagoji. Şimdi yalnızca onlar değil, 2.3 milyar yıllık kükürt bakterilerinden bahsetmiyoruz. Yalnızca onlar değil. 3.2 milyar yıl yaşındaki mavi yeşil algler de aynı şekilde değişmemiş. Bırakın onu, hiçbir canlı değişmemiş. Değişen dönüşen hiçbir canlı yok. Yaratılış Atlası zaten bunun pek çok örneğiyle dolu. Dolup taşıyor. Hangi canlı türüne bakarsak bakalım değişmemiş. Yalnızca onlar değil ki. Ortam değişmiş ya da değişmemiş. Bu hiç önemli değil. Sonuçta evrim diye bir şey olmuş mu, olmamış mı? Olmamış. O zaman evrim diye bir süreç yok. Allah'ın ol demesiyle yaratılmış olan, bakın o kükürt bakterilerine inersek eğer, o bakteri, sen onun tek bir proteinin bile varlığını tesadüflerle açıklayamıyorsun daha. Dil o değişmiş mi değişmemiş mi diye işte polemiğe gir bende. Değil mi? Polemiğe girecek bir konu yok burada. Varlığı zaten tek başına yaratılışın delili. İçindeki tek bir proteinin varlığı için kapalı bir ortam olması gerekiyor. Asiditenin kontrollü olarak proteinlere zarar vermediği bir ortama ihtiyaç var çünkü. Artı tek bir protein sentezi için 100 farklı çeşit proteinin o sentezleme sürecinde yer alması gerekiyor. DNA'ya ihtiyaç var, ribozoma ihtiyaç var, ribozoma proteinlere. Ve devamlı surette bu proteinlerin çalışması için enerji takdim eden bu proteinlere mitokondrinin olması gerekiyor. Yani tek yekpare olarak bir hücre varsa bu proteinler var, yoksa yok. Biz de zaten daha ilkel bir forma zaten rastlamıyoruz. Hücre en kompleks haliyle var ya da yok. Prekambriyen dönemde işte bu hücreler var. 2.3 milyar yıl önce kükürt bakterileri, 3.2 milyar yıl önce çört bölgesi, Avustralya çört bölgesine saplanmış olan mavi yeşil algler var. Siyanobakteriler de deniyor onlara. Evet, bu şekilde hayat ancak Allah'ın ol demesiyle, kompleks haliyle, ilkel formlar olmaksızın bir anda yaratılmış ve ortaya çıkmış ve evrim diye bir süreçte yaşanmamış.
Evet, hayat Allah'ın ol demesiyle başlıyor, ol demesiyle de bitiyor. Evet, insan. Yani insan ölüyor. Şimdi ilk bölümde verdiğim örneğe devam edeceğim. Mezarından dünyaya bakan insan. Eğer bu insan hayatı boyunca, ömrü boyunca hiç Allah'a iman etmediyse ve kendisini yaratan Rabbine şükretmediyse, ona yönelmediyse, ibadetlerden yüz çevirip şeytanın yoluna uyduysa ve onun yolunu izlediyse, o zaman ne oluyor? Mezarında çok müthiş bir pişmanlık içinde oluyor.
Evet.
O dünyada yaşarken haşa Allah'ı yaratışını yok sayıp, görmezden gelip, kendine benlik verip, dışarıdaki maddeye benlik verip, kibirlendiyse, büyüklendiyse, enaniyet yaptıysa çok büyük pişmanlık içinde oluyor. Çünkü o yatmış olduğu mezarda şu anda son derece zayıf, son derece aciz olduğunu anlamış ve çaresiz bir durumda bırakıldığı yerde yatıyor. Bu ruh hali içinde gerçekten ve o çok beğendiği, çok güzel bulduğu, yakışıklı bulduğu, güzel bulduğu bedeni şu anda çürümüş durumda. Evet. Değil mi? Et ve kemik çürüyüp yok olmaya yüz tutmuş durumda. Ve o mal yığıp biriktirme uğruna hırs yaptığı, dünya, yani ona yöneldiği, sadece onu düşündüğü, dünyaya yöneldiği, elde etmek uğruna insanların rızasını gözettiği, değil mi? Yani o malı yığıp biriktirmek istiyor, ben onu elde etmek için insanların rızasını gözetiyor. Hatta onlara ödün veriyor. Yani o malı elde edebilmek için onlara ödün verebiliyor. Tüm bunların karşılığının bomboş olduğunu o yattığı yerde anlamış oluyor. Ve karşılığında sonsuz cehennem olduğu net olarak karşısına çıkmış oluyor. Allah ayette şöyle buyuruyor. Enam suresi 70, şeytanın Allah'a sanırım. Dinlerini bir oyun ve eğlence konusu edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla, Kur'an'la hatırlat ki bir nefis kendi kazandıklarıyla helake düşmesin. Böylesinin Allah'tan başka ne bir velisi ne bir şefaatçisi vardır. Her türlü fideyi verse de kabul olunmaz. Evet. O noktadan sonra ne verirse versin, dünyada yığıp biriktirdiği her şeyi, servetini verse dahi kabul olunmaz. İşte onlar kazandıkları nedeniyle helake uğrayanlardır. Küfre saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar sular ve acıklı bir azap vardır diye buyuruyor Allah. Şimdi ben bir yazı okuyacağım. Dünyadaki hayatından bakan insanın şöyle demez mi diye bir yazı. Hep birlikte onu iyice bir dikkat edelim, düşünelim. Rabbim ben ne kadar akılsızmışım. O inkar eden kişi söylüyor bunu mezarında. Nasıl da dünyaya dalmışım. Nasıl hiç düşünmeden, senin yarattığın nimetleri göremeden ve şükretmeden oyuna, eğlenceye dalıp şeytanın peşinden sürüklenmişim. Bana gönderdiğin Kur'an'ı bir kere bile merak edip açmamışım. İçinde yalnızca benim için gönderdiğin binlerce ayetten yüz çevirmişim. Bakıyorum da şu an dünyada o kadar değer verdiğim, bana her konuda yardımcı olan dostlarımdan biri bile yanımda yok. Evlatlarım, eşim, kardeşlerim yok. Yalnızca yanımda sen varsın. Bu eğlenceli, göz boyayıcı, oyalayıcı dünyanın sonu sonsuz cennet ve cehennemmiş. Ama ben bunu görememişim. Asıl hayat ölümle birlikte başlarmış. Ama ben bunu fark edememişim. Ve şöyle devam ediyor. Şu anda duyduğum pişmanlığı tarif etmem mümkün değil. Rabbim beni geri gönder, salihlerden olayım. Senin razı olduğun kullarından olayım. Demez mi? Mezarın içinde. Allah ayette belirtiyor, Nebe suresi 40. Gerçekten biz sizi yakın bir azapla uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da ah keşke ben bir toprak oluverseydim diyecek. Değil mi? O an geldiğinde, cehennemle karşılaştığında yok olmayı dileyecek. Yani toprağa karışıp yok olmak isteyecek ama geri dönüşü yok diyor Allah inşallah.
Hakikaten çok maşallah, yani çok değişik şimdi. Dün hocamız Kur'an'dan ilgili ayetlerle anlattı. Küfrün bir yaratılış özelliği var. Onu Allah bir sır olarak Kur'an'da bildiriyor. Hakikaten. Onları diyor, yani mesela cehennem için diyor Allah, çok sayıda kişi yarattık diyor. Hı. Şimdi cehennem için yaratılanlar var, cennet için yaratılanlar tabii var. Yani mutlaka kaderinde. İman eden de dedi hocamız, yani iman ettiğini zaman dedi, iman ettiğini imana meyilli olduğu için, dine meyilli olduğu için öyle hissettirilir. Küfür de hiçbir zaman yani böyle dine karşı akledemiyor. Normalde yani çok kolay akledebileceği bir şey. Allah'ın varlığı o kadar açık ki delilleri. Yani bir tane delili bilen bir insan veya sadece hiç delil olmasa, hayatı boyunca bir duvarı görse, başka hiçbir şey görmese, dört duvar arasında olsa, sadece duvar görüntüsü bile olsa, o görüntünün bir sahibi olduğunu bilir. Normalde çok kolay yani, değil mi? İnsanın Allah'ın varlığını kavraması, varlığına iman etmesi öyle olmuyor ama Allah'ın dilemesiyle. Allah özel yaratıyor. Yani evet, bu cehennem için yaratılan kişiler de hocamız tabii ayetler doğrultusunda küfür özelliği gösteriyor. Hakikaten hep öyle. Yani sonsuza kadar öyle.
Dönse de geriye.
Evet. Dönse de geriye diyor Allah. Onlar gerçekten kafirdirler diyor. Aynı hayatı yaşar. Zaten cehennemde anlatılan özellikleri Allah sakındırsın tabii bizi inşallah. Kimse müstahni değil hiçbir şeyden. Cehennemde anlatılan özellikleri onların ahlaksızlıklarını hep gösteriyor sonsuza kadar. Pişmanlıklarını gizlemeye çalışmaları. Mesela bir söylerken Malik'e, yani cehennem bekçisi olan melekler var. Onlara seslenirken ey Malik Rabbine söyle diye böyle. Yani Allah'a üçüncü bir şahıs, üçüncü bir şeyle işaret ediyor. Yani saygısızlıkları, oradaki ahlaksızlıkları devam ediyor aralarındaki söyleşmeleri. Tabi Allah konuşturmuyor. Yani tabii, tabii. Sadece kıyamette inşallah Allah izin verdiği ölçüde. Onun dışında konuşturulmuyor. İman edenler de hep sonsuza kadar iman edecek şekilde yaratılmış inşallah. Allah tabi dünya hayatının özel bir anlamı var. Eğitim yeri. Yani bizim cennetin değerini anlayabilmemiz için inşallah bir Müslümanın, müminin cennetin değerini anlayabilmesi için mutlaka dünya hayatının yaşanması gerekiyor. Çünkü biz bunu yine Kur'an'dan Hazreti Adem örneğinden görüyoruz. Hazreti Adem bir peygamber. Eşiyle birlikte cennette yaratılıyor. Bakın doğrudan cennette yaratılıyor. Allah'ın varlığına şahit. Melekleri görüyorlar. Melekleri biliyorlar. Şeytan var aynı ortamda. Sadece Allah'ın söylediğine değil de şeytanın söylediği bir şeyi takip ederek bir peygamber zellesi tabii bir hataya giriyorlar. Ama normalde Allah'a güvenmeleri gerekir. Evet. Değil mi ortamda?
Kuş kek oluyor.
Evet. Yani dünya hayatı yaşamadıkları için, o çileyi görmedikleri için acizlikleri cennet ortamında tam kavranamayabiliyor demek ki. Öyle olunca Allah dünyaya döndürüyor. Dünyaya döndüklerinde hemen kavruyorlar. Yani o zaman tabii insan tekrar cennete gittiğinde dünyada eğitilmiş olan bir insan, burada eğitim görmüş olan cenneti taşını toprağını öper. Hele hele bir de tabii en önemlisi cehennemi görüyor. Cehennem var. Cehennem ehlinin oradaki bulunan durumuna şahit oluyor. O zaman tabii tam yani değil mi? O zaman cennetin değerini tam bilen ve Allah'a iman, Allah'a iman ahirette de var inşallah. Yani ayetlere göre tabii. Bu anlaşılıyor. Hocamız da söylemişti bunu. Orada da iman ediyor Allah'ın varlığına inşallah. Ya Allah'a iman ediyor daha doğrusu. Dolayısıyla dünya hayatı çok özel, kısa, uyku hali gibi, rüyadan hiçbir farkı yok. Aynı sistemle yaratılıyor inşallah. Burada biz eğitiliyoruz. Tabii Allah bizim korku ve umut arasında yaşamamızı istiyor. Evet. Yani hiç kimse ben işte iman ettim, Müslümanım, var olduğunun farkında. Dolayısıyla mutlaka cennete gideceğim düşüncesine kapılamaz. Yani bu o zaman evet. Kendini müstahni görmek olur, Allah saklasın. Allah tabii kendini insan müstahni gördüğünden azar diyor. Yani yeterli gördüğünden azar diyor. Allah saklasın. Dolayısıyla tabii peygamberler de duaları bu şekilde. Mesela Hazreti Yusuf'un da Allah'ım diyor canımı Müslüman olmaktan başka alma diyor. Bakın peygamber olduğu halde peygamber duası bu şekilde. Yani münafıklıktan yani Allah saklasın hani cehenneme atılmaktan korkuyor. Çünkü Allah bizim korku ve umut arasında yaşamamızı istiyor. Ama Müslümanla iman eden iman etmeyenin farkı o sır olarak belirtilen Kur'an'da Allah onların gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, kalpleri vardır kavrayıp anlamazlar diyor. Evet, şey. Hayvanlardan da aşağılıktırlar diyor. Evet. Sen onları diri zannedersin onlar ölüdürler diyor. Evet. Bir sır olarak veriliyor bu. Evet. Müslüman inşallah varlığının, Allah'ın varlığının evet. Farkında ama hep korkuyla umut arasında yaşayan i̇nşallah. Bir varlık inşallah. Allah'a teslim olmuş. Allah'ın sevgisini kaybetmekten çok korku duyan bir varlık olarak yaşamını sürdürüyor. İman eden birisi inşallah. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir ayrı zaman ve yarılış delilleri programımızı daha burada bitiriyoruz. Birazdan Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak. Herkese iyi akşamlar.